Ayrım 6.
Ölüm üzgün üzgün karşıya bakarak, o dokuzunun gelmeyeceğini tahmin etmeliydim, lanet olsun. Öyleyse yarın görüşürüz. Ne demek yarın görüşürüz? Bak, bir gün daha kazandım. Şimdi beni yalnız bırak. Ciddi miydin? Anlaşma yaptık ya. Evet ama bana amalama. 24 saat daha kazandın. Yarın gene gelirsin. Ama gerçekten zaman için oynadığımızdan haberim yoktu. Ne kötü, dikkatli olsaydın. 24 saat ne yapacaksın şimdi ben şimdi? Ne fark eder? Önemli olan bir gün daha kazandım ya. Ne yapmamı istiyorsun? Sokaklarda mı dolaşayım? Mesela git bir otelde yer ayır, sinemaya git. Başını da polislerle belaya sokma. Ölüm, sonucu bir daha kontrol edelim. Dahası bana 28 dolar da borçlusun. Ne? Öyle bak, işte yazılı, oku. Ölüm ceplerini karıştırır. Biraz bozukluğum var ama 28 dolar çıkmaz. Fark etmez, çek de kabul ederim. Hangi hesaptan? Kimle uğraştığıma da bir bakın. Dava et o zaman beni. Nerede hesabım var ki? Peki, sen cebinde ne varsa onu ver, anlaşalım. Ama bu paraya ihtiyacım var. Ne yapacaksın parayı sen? Ne diyorsun, öte tarafa gidiyoruz. Oranın ne kadar uzak olduğundan haberin var mı? Ne demek benzin nerede, jeton nerede? Arabayla mı gidiyoruz? Görürsün, heyecanlı. Bak, yarın geri döneceğim ve sen de paramı geri almak için bana bir şans tanıyacaksın. Yoksa başım belada. Nasıl istersen. Ya iki katı ya da hiç. Yani ya fazladan bir gün ya da bir ay kazanma şansın bile var. Hatta nasıl oynadığına bakılırsa belki de yıllar. Bu arada başım da belada. Net, yarın görüşürüz. Ölüm kapıya doğru giderken, iyi bir otel biliyor musun? Ne otelinden söz ediyorum ki, 5 kuruşum bile yok. Ben en iyisi gidip bir kafede oturayım. Değdiğin su alır. Net, dışarı, o benim gazetem. Gazeteyi geri alır. Ölüm çıkarken onu hemen alıp çıkamadım. Şu poker işine hiç ulaşmamalıydım. Net arkadan seslenir. Aşağı inerken dikkat et. Basamaklarda halı kayıyor. O anda bir trafik kazası sesi duyarız. Net iç geçirir. Yatağın yanında duran komodinin üstündeki telefonu açar. Net, alo, Mo, beni dinle. Birine şaka yapmadığını bilmiyorum. Ama az önce ölüm buradaydı. Biraz poker oynadık. Hayır, ölüm. Ta kendisi. Ya da ölüm olduğunu ileri süren birisi. Ama Mo, herif salağın tekiydi. 20'lerden bir anı. Chicago'ya ilk kez 20 yılların başında gitmiştim. Bir dövüş izlemeye. Earl Hemingway de benimle beraberdi. Ve Jack Dempsey'in eğitim kampında birlikte kaldık. Hemingway daha yeni iki kısa öykü bitirmişti. Ama hem Gertrude Stein hem de ben onları daha okuduktan sonra henüz olmadıklarını ve üzerinde çalışması gerektiğini söyledik. Hemingway'e o günlerde çıkacak son romanın üzerinde bir espri yaptım. Çok hoşuna gitti. Güldük, eğlendik. Sonra boks eldivenlerini giydik ve burnumu kırdı. O kış Alice Toklas, Picasso ve ben Fransa'nın güneyinde bir villa satın aldık. Ben o sıralarda çok büyük bir Amerikan romanı olacağına inandığım son romanım üzerinde çalışıyordum. Ama ne yazık ki romanı çok küçük pontalarla bastılar. Okumak çok zor oldu. Öğle sonraları Gertrude Stein ve ben antikacı dükkanlarında dolaşıp yeni parçalar arardık. Bir keresinde ona yazar olmamı gerekip gerekmediğini sordum. Her zamanki samimi havasıyla hayır, olmasan daha iyi dedi. Bu sözün evet anlamına geldiğini düşündüm ve ertesi gün gemiyle İtalya'ya doğru yola çıktım. İtalya bana Chicago'yu hatırlatır, hele Venedik. Çünkü her iki kentin de kanalları vardır ve sokaklar heykellerle doludur. O ay Picasso'nun Arles'teki şatosuna gittik. Arles o zaman Rouen ya da Zürih diyorlardı. Tabii ki Fransızlar onun adını 1589'da hayal meyal Louis'e doğru değiştirene dek. Picasso o sıralar sonraları mavi dönem diye adlandırılacak olan dönemin başındaydı. Ama tam o sırada Gertrude Stein ve ben ondan bir kahve istedik ve mavi dönemin başlaması 15 dakika gecikti. Aslında mavi dönem 10 yıl sürdüğü için bu 15 dakika fazla da önemli sayılmaz. Picasso garip bir adamdı. Bir ayağını kaldırır, diğerinin önüne koyar ve kendisinin adım dediği şeyi atmaya çalışırdı. Bu onun yürüyüşüne çok gülüyorduk. Ama 30'lu yıllar başlamıştı. Faşizm gittikçe yükseliyordu ve gülünecek şeylerin sayısı gittikçe azalıyordu. Gertrude Stein ve ben Picasso'nun en son yapıtlarını dikkatle inceledik. Ve Gertrude Stein şöyle dedi. Sanat, tüm sanat aslında herhangi bir şeyin anlatım yolu. Picasso bu fikirde değildi. Çekil başımdan, yemek yiyorum dedi. Bana sorarsanız Picasso haklıydı. Çünkü herif gerçekten de yemek yiyordu. Picasso'nun stüdyosu Matisse oldukça yakındı. Matisse'den farklı olarak Picasso biraz dağınık bir adamdı. Oysa Matisse düzenliydi. O yılın güzünde Matisse bir tablo siparişi aldı. Ama karısının aynı hastalığı yüzünden bir türlü boyayamadığı tuval sonunda duvar kağıdı olarak kullanıldı. Bu olayları iyi hatırlıyorum. Çünkü İsviçre'nin kuzeyinde ucuz bir apartman katında birlikte geçirdiğimiz kış olmuştu. O kış yağmur bir garipti. Birdenbire başlar, yağar yağar, birdenbire dururdu. İspanyol kübist Juan Grist, Aristoklas'ın bir natürmontu için onu poz vermeye ikna etti. Ama bu adam soyut çalışmayı sevdiğinden Aristoklas'ın vücut ve yüz biçimini değiştirmeye kalkınca polis geliverdi ve herifi içeri attılar. Grist köylü bir İspanyoldu ve Gertrude Stein'in söylediğine göre ancak gerçek bir İspanyol böyle davranırdı. İspanyolca konuşmaya başlar başlamaz aklına ailesi geliyor ve köye onları ziyarete gidiyordu. Çok matraklı olanları izlemek. Bir gün öğleden sonra Fransa'nın güneyinde bir eşcinsel barında oturmuş, ayaklarımızı Fransa'nın kuzeyine doğru uzatmış, dinleniyorduk. Gertrude Stein birdenbire midem bulanıyor dedi. Picasso bunun garip olduğunu düşündü. Matisse ve bense bunun bir Afrika gezisi için iyi bir neden olacağını düşünüyorduk. 7 hafta sonra Kenya'da Hemingway ile karşılaştık. Artık bronzlaşmış, sakallı bir adam olarak sonradan iyice ünlenecek olan göz ve ağız üzerine düz yazı stilini geliştiriyordu. Burada hiç keşfedilmemiş kıtanın karanlıklarında Hemingway, yarık dudaklılara meydan okuyordu. Sabah uyandığımda Ernst çadırını toplamış, dışarıda bizim için kahvaltı hazırlıyordu. Yanına gidip sakalıyla bir iki takıldım. Gülüştük, bir iki tek konyak içtik ve sonra boks eldivenlerini giydik ve gene burnumu kırdı. O yıl Paris'e ikinci kez Avrupalı, uzun boylu, sinirli görünüşlü bir besteciyle görüşmek üzere gittim. Gözlerini çabuk çabuk etrafta gezdiren bu adam, ileride önce dünya ünlü besteci Igor Stravinsky, daha sonra da onun en iyi arkadaşı olacaktı. Paris'te Mann ve Stingray'in çiftlik evinde kaldım ve Dali birkaç kere bize yemeğe geldi. Dali o sırada tek kişilik bir gösteri hazırlamayı düşünüyordu. Sonraları hazırladı da zaten. Neşeli, güzel bir Fransız kışıydı o. Bir gece Scott Fitzgerald ve karısı Noel Arife partisinden evlerine dönmüşlerdi. Nisan ayıydı. Son 3 aydır şampanyadan başka bir şey içmemişlerdi ve bir hafta önce gece elbiseleriyle limuzinlerini okyanusa doğru sürmüşlerdi. Bu Fitzgerald'lar gerçekten çok garip ama iyimser insanlardı. Daha sonraları Great Wood'un Amerikan Gotik adlı yapıtına poz vermek üzere ikna olsalardı büyük bir şaşkınlığa düşmüşlerdi. Pozları boyunca Scott durmadan çatalını elinden düşürüp durmuştu. Scott'la arkadaşlığımız gittikçe güçlendi. Arkadaşlarımın çoğu onun son romanının baş karakterinin aslında ben olduğuma inanıyorlardı. Ben de zaten yaşamımı o karaktere göre ayarlamıştım. O kadar ki bir gün romanda bir başka karakter tarafından vuruldum ve adamı dava ettim. Scott'un büyük bir disiplin problemi vardı ve sonunda her yıl bir roman yazmak yerine birkaç lokantaya menü yazıp birkaç virgül yazımıyla işini sınırlandırdı. 1929 yılında hep birlikte İspanya'ya gittik. Orada Hemingway bizi Monalet'le tartıştırdı. Bu efeminelik çizgisinde olacak derecede duyarlı bir adamdı. Bazen matador pantolonu, bazen bisikletçi pantolonu giyiyordu. Ama Monalet büyük, çok büyük bir sanatçıydı. Sonraları matador olamadı. Ama şans perisinin yardımıyla dünyaca ünlü bir muhasebeci oldu. İspanya'da o yıl çok eğlendik. Sonra Hemingway ile beraber tuna balığı avına gittik. Ben 4 tane teneke kutu yakalayınca yerlere yattık gülmekten. O sırada Aristoklas bana Gertrude Stein'e aşık olup olmadığımı sordu. Çünkü T.C. Eliot'e ait olduğu dünyaca bilinen bir şiir kitabını kendi imzamla bastırmış ve Gertrude'e adamıştım. Evet dedim, onu seviyorum ama bu iş olmaz. Çünkü o benim için fazla zeki. Aristoklas haklısın dedi. Gülüştük. Sonra boks eldivenlerimizi giydik ve Gertrude Stein burnumu kırdı. Helmholtz'la konuşmalar. Aşağıda okuyacaklarınız yakında basılacak olan Helmholtz'la konuşmalar adlı kitaptan birkaç alıntıdır. Doktor Helmholtz şu anda 90'lı merdiven dayamış, Freud'un çağ dışı psikanalizin öncülerinden biri ve kendi adıyla anılan psikoloji ekolünün kurucusudur. Kendisi özellikle ölümün sonradan kazanılan bir özellik olduğunu kanıtlamaya çalıştığı davranış alanındaki çalışmalarıyla ünlüdür. Helmholtz, Lozan yakınlarındaki malikanesinde Horolf adındaki uşağı ve Horolf adındaki Danimarka cinsi kurt köpeğiyle birlikte yaşamaktadır. Günlerinin büyük bir bölümü kendi yaşam öyküsünü yazmakla geçiriyor, bir yandan da yaşam öyküsünde yer almaya çalışıyordu. Bu konuşmalar birkaç aylık bir zaman zarfı içinde Helmholtz ve öğrencisi Fritz Hofnuck arasında geçmiştir. Aslında Helmholtz Hofnuck'a hem güvenmez hem de adam ona çikolata geçirdiği için böyle ufak tefek şeylere göz yumardı. Konuşmaları geniş bir yelpaze içinde yer aldığından, psikopatolojiden dine, oradan da Helmholtz'un neden kredi kartı almadığına kadar her anını kapsardı. Hofnuck, Helmholtz'a üstad der ve onun ılımlı, algılama gücü çok yüksek birisi olduğuna inanır. O kadar ki bir adam yaşamın her türlü acısına katlanabilir, yeter ki şu isilikten bir kurtulsun derdi. 1 Nisan, Helmholtz'un evinde sabah saat 10'da vardı. Uşağı bana doktorun odasında olduğu ve postayla ilgilendiğini söyledi. Lafı doktorun odasında hastayla ilgilendiği biçimde yanlış anladım. Ama gördüm ki yanlış anlamışım. Daha sonra anlaşıldı ki ben yine haklıydım. Doktor odasında hastayla ilgileniyordu. Ne yaptığı sorulduğundaysa şöyle söyledi. Ah ah, herkes günde birkaç kere hastalarla ilgilense. Bu söz beni şaşırttı ama onu anlamaya çalışmalıydım. Deri sandalyesine yaslandığı zaman ise ona psikanalizin ilk günlerinden söz etmesini söyledim. Freud'la ilk karşılaştığımda ben kuramların üzerinde zaten çalışıyordum diye söze başladı. Freud ise bir fırındaydı ve batonsale almaya çalışıyordu. Ama bir türlü batonsale sözcüğünü söylemeye cesaret edemiyordu. Belki bilirsiniz, Freud'un bu sözcüğe karşı fobisi vardı. Onları gösterip, bana şu şeylerden verebilir misiniz diyebilirdi ancak. Fırıncı şöyle bir bakıp, batonsale mi sayın profesör derdi. O anda Freud kızarır, bozarır, titremeye başlar, hayır hayır sağ olun boş verin der çıkıp giderdi. Sonra ben batonsale sözcüğünü de kullanarak Freud'a birkaç tane satın aldım ve evine götürdüm. Böylece arkadaş olduk. Bilirsiniz ki bazı insanların bazı sözcüklere karşı korkuları vardır. Bu arada Helmholtz'a lokantanın birine gittiğim zaman bir türlü domatesli ıstakoz ısmarlayamadığımı söyledim. Helmholtz bunun çok garip bir sözcük olduğunu ve bunu bulan adamı yakalayıp suratını dümdüz edebilmek için çok şey yapabileceğini söyledi. Konuşmamız daha sonra Freud üzerine devam etti. Anladığım kadarıyla Freud'un doktor üzerine büyük etkisi vardı. Oysa tarihten okuduğum kadarıyla maydanoz üzerine yaptıkları bir kavgadan sonra ayrılmışlardı. Freud'un tedavi ettiği bir hastayı hatırlıyorum. Edna S. Kadın histerik burun felciydi. Bir tavşan taklidi bile yapamıyordu. Bu onu arkadaşlar arasında büyük bir strese sokmuştu. Çünkü sık sık ne olur Edna bir tavşan taklidi yap derler ve burun deliklerini Edna'nın yapamadığı şekilde açıp kaparlar ve bu da Edna'yı deli ederdi. Freud kadını birkaç inceleme seansı için odaya çağırdı ama kadınla bir türlü bağlantı kuramadı. Çünkü kadın Freud yerine odadaki elbise askısıyla bağlantı kurmuştu. Bu olay Freud'u korkuttu çünkü o günlerde psikanaliz yeni yeni gelişiyordu ve elbise askısına sarılan bir kadın pek de iyi bir reklam olmayacaktı. Bir daha bu işi asla yapmamaya karar verdi. Ve gerçekten de bir sürü akrobasiyle ilgilendi. Ama Ferenczi adlı bir kadın ona iyi takla atamayacağını söylediğinde işi bıraktı. Helmholtz artık yorulmaya başladığını görüyordum. Yavaş yavaş sandalyesinden yere kaydı ve masanın altında uyumaya başladı. Onu uyandırmamak için parmak uçlarına basarak odadan çıktım. 5 Nisan, eve vardığımda Helmholtz keman çalıyordu. Kendisi mükemmel bir amatör kemancıydı, nota filan bilmezdi. Bir tek notayı çalabiliyordu ama olsun. Tekrar psikanalizin ilk dönemleri üzerine konuştuk. Freud'dan herkes hoşlanıyordu. Oysa renk Jones'u kıskanıyordu. O da birini hiç çekemezdi. Birisi atlerin varlığından en az atlerin şapkası kadar nefret ediyordu. Bir keresinde Freud cebindeki çekirdeklerin bir kısmını Jung'a verdi. Bunu gören renkin kafası bozuldu ve bana gelip Freud'un Jung'ten hoşlandığını söyledi. Özellikle tatlı dağıtım konusunda onu apaçık tutuyor dedi. Umrumda bile değildi ve hiç ilgilenmedim. Çünkü renkten hoşlanmıyordum. Sümüklü böceklerde rahatlık duygusu başlıklı yazıma, Mongoloid bir mantığın doruk noktası dediği günden beri böyleydi. Yıllar sonra Rank'la Alpler'de kayak yaparken karşılaştım. O günü anarak benden özür diledi. Gerçekten de yaptıklarının aptalca olduğunu düşünüyordu. Bir yönden haklıydı da, adamcağızın önemli bir nedeni vardı. Adı Otto'ydu ve bu adın hem önden hem sondan aynı biçimde okunması onu deli ediyordu. Helmholtz beni akşam yemeğine davet etti. Büyük söğüt ağacının etrafında bir masaya oturduk. Laf aramızda bu masanın Greta Garbo'nun armağanı olduğu şeklinde bir dedikodu da vardı. Ama Garbo bunu bir türlü kabul etmiyordu. Tipik bir Helmholtz akşam yemeği menüsünde şunlar vardı. Birazcık kuru üzüm, bir parça et, son balığı konservesi. Yemekten sonra biraz eğlendik. Helmholtz bana kurutulmuş kelebek koleksiyonu gösterdi. Bu kelebeklerin artık uçamayacağını öğrendiği gün büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı adamcağız. Daha sonra oturma odasına geçip birer puro aldık. Üstad'ın bazı önemli vakaları üzerine sohbet ettik. 40 yaşlarında Joachim Bey adlı bir hasta vardı. Adam içinde cello bulunan bir odaya asla giremiyordu. Daha da kötüsü bir keresinde cello bulunan bir odaya girmiş ama bir banker ona gelip de çıkmasını söyleyene kadar içeride kalmıştı. Dahası adam kekemeydi de. Ama konuşurken değil, yalnızca yazarken. Mektup yazdığı zaman ama sözcüğü şu hale geliyordu. Ama. Bu özürü onu öylesine üzüyordu ki bir keresinde kafasına yumurtalı bir krep dolayıp intihara bile kalkışmıştı. Onu tedavi ettim. Uzun yıllar sağlıklı bir insan olarak yaşadı. Sonradan öğrendim ki görünmeyen bir atla tanıştığını ve atın ona mimarlık yapmasını önerdiğini söyleyip duruyormuş etrafı. Daha sonra Helmholtz biraz da gece gezen katil bey hakkında konuştu. Adam uzun zaman Londra'da dehşet salmıştı. İlginç bir cinsel sapıklık. Adamın yaşamındaki en büyük cinsel fantezisi bir grup antropolog tarafından sarılmak ve herkesin içerisinde bacaklarını çarpıta çarpıta yürümek zorunda bırakılmak. Adam daha çocukken kardeşinin saçlarını kesip kafasını boyatmıştı. Babası ressamdı ve çocuğa çok kızmıştı. Ona yalnızca bir kat boya vurmanın dayanıksız olacağını söylüyordu. Ve ilk kadına 18'inde saldırdı. Daha sonra haftada yarım düzün olmak üzere bu işi yıllarca sürdürdü. Ona bütün öğütleyebileceğim, saldırgan eğilimlerinin yerini alabilecek meşgaleler bulmaktı. Buldu da, hatta sonra bir kız arkadaşı bile oldu. Kıza hiçbir kötülüğü olmadı. Ara sıra yalnız ceketini parçalayıp balık heykeli yapıyordu, hepsi o. Nisan 12, Helmholtz bugün pek iyi değil. Dün kırda kaybolmuş, eve döndüğünde yorgunluktan ölü gibiymiş. Ama ben de yatağa girip de vücudumda bir çıban çıktığını söylediğimde yerlere yattı gülmekten. Onunla ters psikoloji kuramı üzerine konuştuk. Bu konu aklına Freud'un ölümünden sonra gelmişti. Ernst Jones'a göre Freud ile Helmholtz arasındaki ilişkinin kesilmesinin en önemli nedeni Freud'un ölümüydü. Çünkü bu olaydan sonra iki adam pek sık görüşmemişlerdi. O sırada Helmholtz koşullandırma refleksi üzerine çalışıyordu. Bir grup beyaz fareyi eğitmişti. Zil çaldığı zaman fareler bayan Helmholtz'un önünde hazır ola geçiyorlar ve onu kapıya kadar uğurluyorlardı. Bu konuda başka deneyleri de oldu. Ama eğittiği bir köpek kendisini eve sokmayıp da bir hafta sonu kapının önüne geçirmesine neden olunca bu işten vazgeçti. Evet, ters psikoloji kuramının kurucusu benim. Ama tamamen rastlantı sonucu. Karım ve ben yatağımızda oturuyorduk. Birden canım su içmek istedi ama kendim almaya üşeniyordum. Bayan Helmholtz'tan bana su getirmesini istedim ama o da üşengeçti, getirmeyeceğini söyledi. Ve kimin getirmesi gerektiği üzerinde tartıştık. En sonunda ben şöyle dedim, hayır aslında su filan istediğim yok. Şu, belki de şu anda benim istediğim dünyadaki en son şey. Karım yataktan fırlayıp söyledi, demek su istemiyorsun öyle mi? Kalktı ve bana suyu getirdi. Bu konuyu bir kongre sırasında Freud'la konuşmak istedim. Ama Jung'la çevreyi gezdiği için bir türlü fırsat bulamadım. Bu yöntemi kullanarak yıllar sonra bir opera şarkıcısının depresyonunu tedavi etmeye başardım. Nisan 18. Eve vardığımda Helmholtz gül ağaçlarını buduyordu. Bana çiçekleri çok sevdiğini söyledi. Çünkü ondan hiç borç para istemiyorlardı. Daha sonra çağdaş psikanaliz konularında sohbet ettik. Helmholtz bu konuya özellikle psikanaliz kanepesi üreten firmaların eğilmeleri ve onu yaşatmaya çalışmaları gerektiğini savunuyordu. Ah, bugünkü modern psikanalizler ne kadar pahalılar öyle. Benim zamanımda 5 marka Freud'un ta kendisinden tedavi olabilirdiniz. 10 marka hem sizi tedavi eder hem de pantolonlarınızı bile ütülerdi. 15 mark içinse sizin onu tedavi etmenize bile izin verirdi. Şimdi saatte 40 dolar. O ne fiyat öyle? Kaiserlik için bile saatte yalnızca 12 dolar alırdı. Ayrıca işine de yürüyerek gitmek zorundaydı. Peki ya tedavi süresi? 2 yıl, 5 yıl. Benim zamanımda eğer bir hastayı 6 ayda tedavi edemezsek parasını geri verir. Ayrıca sirke bile götürürdük. Daha sonra araçların arasında eve doğru yürümeye başladık. Bu arada da Helmholtz'un söylediklerinden bazı kısa notlar almayı başardım. Bunlar şöyle. İnsanlık durumları üzerine. İnsan ölümsüz olsa et faturalarının ne kadar kabarık olacağını tahmin edebilir miydiniz? Din üzerine. Ölümden sonra yaşama inanmıyorum. Ama yine de yanıma birkaç kat yedek iç çamaşır alacağım. Edebiyat üzerine. Bütün edebiyat Faust'ta ancak bir dipnottur. Ama bununla ne demek istediğimi sorarsanız en küçük bir fikrim bile yok. Ama gerçekten inanıyorum. Helmholtz büyük bir adam.
Kitabın sonu. 11 Mayıs 2002.